Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska şöyle diyor: İslam yeni yaşamın başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze, beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum.
Çeşitli dinlere ve düşüncelere mensup olan insanların İslam dinine artan ilgisi yeni ve takdire şayan bir gelişmedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de son ilahi dinin yaygınlaşmasını müjdelemiştir. Örneğin Tevbe suresinin 33. ayetinde şöyle okumaktayız: O Allah, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. Aslında bu müjde ta Asr-ı Saadet'te Hicaz Yarımadası'nda ve başka diyarlarda birçok insanın İslam dinine benimsenmesiyle gerçekleşti ve halen de devam ediyor. Zira İslam dini insanın aklı ve fıtratıyla uyumludur. Günümüzde İslam dinine benimseyenlerin arasında kadınlar erkekleri sollamıştır. Nitekim son dönemde İslam dinine yönelen insanların daha büyük bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. İslam dinini seçerek Müslüman olan bu kadınlardan biri de Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska'dır.
Marzena Goralska'da birçok Polonyalı gibi Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Marzena ergenlik çağında şimdiki Hristiyanlığın Hazreti İsa adına sunduğu öğretilerden uzaklaşarak bu öğretiler hakkında kuşkuya kapılmaya başladı. Marzena içinde birçok meraklı ve hakikat peşinde olan Hristiyan gibi teslis inancı ve Hazreti Mesih'in Tanrı olduğuna inanmak mantıksız geliyordu. Bayan Marzena bu soru işaretleriyle uğraştığı bir sırada Müslüman bir erkekle evlenmesi önünde hakikate doğru bir kapıyı açtı. İlginçtir ki Bayan Marzena'nın Müslüman eşi hiçbir zaman onu Müslüman olmaya zorlamadı ve eşinden bizzat bu inancın üzerinde araştırma yapmasını ve daha sonra karar vermesini istedi.
Marzena bu konuda şöyle diyor: ne zaman eşime ve Müslüman oluşumun sebebini düşünecek olursam, eşimin ne kadar sabırlı olduğu bana çok ilginç geliyor. Eşim asla beni İslam dinini benimsemeye zorlamadı. Eşim bana kitap, film ve CD getiriyordu. Bazen de inançla ilgili bazı konuların hakkında benimle konuşuyordu. Fakat hiçbir zaman sözlerinde bir zorlama hissetmedim. Ben sırf kendi kararımla ve %100 kendi inancımla Müslüman oldum. Ne zaman kocamın sabırlı davranışını düşünecek olursam, Allah'a onun yıllarca çabası ve bana yardımcı olması yüzünden onun için bereket talep ediyorum. Eşim gerçekten sabırlı biriydi.
Marzena Goralska İslam dini hakkında araştırmalarını sürdürdü. Ta ki sonunda bu büyük semavi dinin hakkaniyetini anladı. Marzena'nın İslam dinini benimseme gerekçesi de ilginçtir. Marzena şöyle anlatıyor: bir gün uykudan uyandım ve önceki günlerde yaptığım araştırmalara göre acaba Müslüman olmalı mıyım yoksa olmamalı mıyım diye düşünüyordum. Kendi kendime eğer başıma bir şey gelirse ve yarın ve hatta bugün ölecek olursam dünyadan Müslüman olarak ayrılmalıyım diyordum.
Böylece Bayan Marzena, İslam'ın nurani yoluna adım atmayı geciktirmenin caiz olmadığını düşünerek Müslüman oldu. Marzena haklı olarak İslam dinini benimsemeyi yeniden doğuş olarak tanımlıyor ve bu durumu büyük bir şevk ile şöyle anlatıyor: İslam yeni yaşamım başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun, yeni ve taze beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum. Ben aylarca bir yerden bir başka yere gidiyordum. Bu zevk anlatılır gibi değil. Ben Müslüman olmuş ve İslam dinini bilinçli olarak benimsemiştim.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin büyük mucizesidir. Bu semavi kitabın amacı insanları kemal ve saadete doğru hidayete erdirmektir. Kur'an-ı Kerim bu hedefini gerçekleştirmek için bilimsel örnekler vermek gibi çeşitli yöntemleri kullanmış ve böylece hakikat peşinde olanlara mucizelerini göstermiştir. Nitekim birçok insan Kur'an-ı Kerim'in bu kesin ve harikulade bilimsel konularından etkilenerek Müslüman olmuştur. Bayan Goralska da bu konuda şöyle diyor: benim için güzel ve ilginç olan şey, benim için ve hatta gayrimüslimler için Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilimdi. Ben her şeye inanabilirdim. Ancak siz Kur'an-ı Kerim'de her türlü bilimi bulabilirsiniz. Ve ilginçtir ki bu hakikatlerden bazıları ancak modern bilim ve teknoloji ile yeni yeni keşfedilmektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde şimdiki bilimsel araçlar ve imkanlar yoktu. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah tarafından nazil olan kitap olduğunun işaretleridir.
Müslüman olmak isteyen kadınlar için İslam dininde kadınların konumu önemli bir konudur. Kadınlar özellikle Batı dünyasında kadınların içinde bulundukları uygunsuz durumdan kurtulmak için bir yol peşindedir. Batı dünyasında kadınlara erkeklerin zevk alma aracı şeklinde bakılması ve kadının insani kerametinin unutulması batılı kadınları boşluğa ve kimliklerine yitirme noktasına sürüklemiştir. Öte yandan Batı dünyasında kadınları erkeklere karşı korumak için feminizm hareketi şekillendi fakat bu da pek başarılı olamadı ve gerçek amacından saptırıldı.
İslam dininde kadınların konumu hakkında araştırma yapan kadınlar, bu semavi dinin toplumda kadına ve insani boyutuna ne kadar önem verdiğini ve kadınlarda toplumda onların dış görünüşünün ve güzelliğinin kötüye kullanılmamasını sağlayacakları şekilde hareket etmelerini tavsiye ettiğini öğreniyor. Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena da İslam dininin bu ilerici öğretisi hakkında şöyle diyor. İslam'da kadınların konumu hakkında araştırma yaptığımda baktım ki kadının cazibesi ve önemi kişiliğinden kaynaklanıyor. Kadının asıl bilgisi ve maharetleri önemli. Yoksa nasıl göründükleri veya ne giydikleri önemli değil. Sizi güzelleştiren asıl şey iç güzelliğidir. Ben buna özgürlük diyorum. Çünkü artık başka biri olmak zorunda değilim. Ya da saatlerce mağazalarda çeşitli elbiseleri aramam gerekmiyor. Sanki her gün düğüne gidiyormuş gibi. Benim başkalarının gözünde nasıl gözüktüğüm asla önemli değil.
Hakikat peşinde olan insanlar için Müslüman olduktan sonra gündeme gelen soru, ibadet ve dua için hangi yöntemi kullanmaları gerektiğidir. Bir başka ifadeyle, onlar çeşitli İslami mezheplerle karşı karşıyadır. Bu mezhepler birçok konuda ortak oldukları halde bazı farklılıkları vardır. Bayan Marzena böyle bir seçimle karşı karşıyaydı ve bu alanda araştırma yapmaya başladı. Marzena şöyle diyor, İslam hakkında araştırmalarıma başladığımda genel bir sorun vardı. O da şu ki İslam hakikati nedir? Aslında sadece Müslüman olmayı düşünüyordum o kadar. Hangi mezhebi izleme konusunda hiçbir özel fikrim yoktu. Ben herhangi bir kişi veya özel bir tarikat üzerinden Müslüman olmamıştım. Ve daha çok kitaplar ve internet siteleri üzerinden İslam'la genel anlamda tanışmıştım. Eşim de beni belli bir mezhebi veya tarikat izlemem konusunda zorlamadı. Eşim çeşitli mezhepler hakkında benle konuşuyordu ve şu mezhep Sünni veya bu mezhep Şia ve Ehl-i Beyt mezhebi diyordu ve seçimin bana ait olduğunu söylüyordu. Eşim sen kendin Müslüman olmaya karar verdin. O zaman bunlardan hangisi daha anlamlı ve daha makul ise kabul et. Başkaları hangi mezhebi seçtikleri veya hangi mezhep daha yaygın olduğuna göre seçim yapma, diyordu. Eşim kalbin hangisi doğru diyorsa o mezhebi seç, diyordu. Ben de çeşitli mezhepleri araştırdım ve sonunda Ehl-i Beyt mektebini seçtim ve Şii oldum.
Marzena Goralska'nın Şii mezhebini seçmesinin önemli nedenlerinden biri, İslam peygamberinin veda haccından dönüşü sırasında Gadir-i Hum'da Müslümanlara hitaben buyurduğu ünlü vecizesiydi. Marzena şöyle diyor, İslam peygamberinden bir hadiste şöyle deniliyor, ben sizin aranızda iki değerli şeyi bırakıyorum. Bu iki şeye sarıldığınız sürece asla sapmazsınız. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve ıtretimdir. Allah Resulü bu hadiste ve diğer birçok hadiste insanlara Ehl-i Beyt'ini izlemeyi tavsiye etmiş ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ı da halife olarak ilan etmiştir.
Böylece Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena, Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'in yol gösteren talimiyle yeni bir yaşama başladı ve böylece dünya ahiret saadete kavuşmayı güvence altına aldı.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tarın Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde danışmak ve öğüt almak konusu üzerinde duracağız.
Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olma bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz ediyor. Ancak danışma ve diğerlerinin birikimleri ve tecrübelerinden yararlanmanın hayattaki önemi de göz ardı edilmemesi gereken bir meseledir.
Daha iyi bir yaşam sürecini başlatmak için çaba gösterip yaşam tarzı ve kendinizi değiştirmeniz kaçınılmazdır. Geçen bölümlerde düşünce sahibi, akıllı insanlar, ibret alanlar, öğüt dinleyenler ve danışmaya meyilli olanların işlerinde daha fazla başarılı olup hatalarının daha az olduğuna değindik. Bu tip insanlar yaşamlarını daha da iyileştirmek için başkalarının fikirleri ve birikimlerinden de yararlanırlar. Başkalarına danışma konusunda birçok önemli noktaya değinmek mümkün. Danışmanın insan için birçok bereketi ve etkisi vardır. Hazreti Ali aleyhisselam bu başkalarına danışma konusuyla ilgili şöyle buyurmuşlardır. Akıllılar ve düşünce sahiplerine danışan biri, akılların nuru ile aydınlanır.
Danışmak iki veya birkaç kişinin çözüm yolu bulmak veya bir konuyla ilgili karar almak için görüş tahtesinde bulunması demektir. Danışmak, aramak ve görüşleri, bakışları almak demektir. Rivayetlerde ise diğerlerine danışmanın ilahi tevfik ve başarıyı insana nasip edeceği bildirilmiştir. Bu husus, İnsanın daha da başarılı ve akıllı bir şekilde davranmasına neden olur. Allah Resulü ise bu konuda şöyle buyuruyor. Bir girişimde bulunmak isteyen kimse, dindar birine danışması halinde Allah-u Teala onun en iyi ve en başarılı olmasına yardımcı olur. Danışmak ve istişarede bulunmak, insanın farklı görüşler ve düşünceler sayesinde kendi ve başkalarının yetenekleri ve kapasitelerini keşfetmesini ve bu sayede sorunlarının üstesinden gelmesine yol açar.
İstişare ilkesi Allah'ın insanlara hibe ettiği büyük bir nimettir. Bu ilke insanlar arasındaki vahdetin artmasına neden olur. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 3 ayet istişare, şura ve danışmaya vurgu yapmaktadır. Allah-u Teala Şura suresinin 38. ayeti şerifesinde şöyle buyurmaktadır. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bu ayetten yola çıkarak müminlerin yapmak istediği her işte başkalarına danıştığı kimseler olduğunu söylemek mümkün. Müminler en iyi seçeneğe ulaşmak için dikkatli davranıp bu konuda akıl sahiplerine danışma yoluna başvururlar.
Kur'an-ı Kerim, şura ve istişareyi insanların davranışının temeli olarak nitelendirir. Böylece başına buyrukluk ve yolunun önü de kesilerek Müslümanlar arasında görüş birliği ve anlaşma temelleri daha da güçlü köklere sahip olur. İslam Peygamberimiz bu konuyla ilgili Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle buyurmuşlardır. Ey Ali! Hiçbir hami işlerinde başkalarına danışmaktan daha güvenli değildir.
Hayat akan bir nehir gibi sürekli harekettedir. Fırsatlar ise dolu dizgin gitmektedir. Hayatınızda sadece kendi düşünceniz ve bilgilerinize dayanıp başkalarına ihtiyaç duymadığınızı hissediyorsanız aslında çok tehlikeli bir şekilde uçurum kenarında duruyorsunuz demektir. Bu mesele özellikle de gençlerde geniş çaplı bir şekilde gözlemlenmektedir. Gençlik dönemindeki kibir, gençleri yanlış yollara yöneltip yaşamlarında büyük hatalar yapmalarına yol açarak bir insanın bütün hayatını olumsuz yönde etkiler. Perdeyi aralayıp güneş ışığından dolaysız bir şekilde faydalanmak varken neden az ışıklı bir lamba ele yetinelim? Başkalarının görüşlerini almak ve onlara danışmak her işte tüm boyutların ele alınması demektir. Danışmak demek, düşüncelerin işbirliği ve sinerjisi demektir. Bu mesele terbiye yeri, muhabbet ve rahmetin beşiği olan aile ortamında daha güzel bir ortamda oluşur. Anne ve baba konuşmak ve diyalogtan yana olmaları, ortak hayatlarında danışmaya da önemli bir yer ayırdıkları anlamına gelir. Böylece ebeveynler hayatlarında iyi kararlar alıp aileleri içinde iyi koşullar hazırlamaya muvaffak olacaktır.
Danışma ve söz dinleme alışkanlığı aile fertlerinin anlaşmasına ve işbirliğine yol açacak nedenlerdendir. Bu mesele ailedeki bağları daha da güçlendirmesinin yanı sıra samimi bir ortama zemin oluşturarak aile fertlerine hayatın sorunları ve zorlukları karşısında bir kalkan yapar. İnsanoğlunun hayatı boyunca da en sağlam ve en iyi aile ortamları anne, baba ve çocukların işbirliği ve hemfikirliği ile yürümesiyle sağlanmıştır. Böyle bir hayatın örneği ise İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın hayatıdır.
Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam ortak hayatının başlangıcında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin eşini nasıl buldun sorusuna cevaben Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'yı verdiği yardımı ile Allah'ın itaatini yerine getirmek için en iyi eş olarak nitelemiştir. Ayrıca Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Zehra ile ortak hayatında ona karşı derin bir sevgi besleyerek kendisine danışmadan hiçbir işe girişmezdi. Hazreti Ali Aleyhisselam mübarek eşinin fikirlerinden yararlanıp ona muhakkak danışırdı. Hatta kimi zamanlar Hazreti Ali Aleyhisselam diğerlerinin yanında sözünü ispat etmek için eşi Hazreti Zehra'nın sözlerine delil ve tanık olarak başvururdu.
İstişarede bulunmak, aile bireylerine ve özellikle çocuklara kişilik hakkı vermek demektir. Aile ortamında anne ve baba çocuklarının görüşlerini alıp bu görüşlere saygı duyarlarsa çocukları da kişilik sahibi olduklarını hissederler. Ebeveynlerin bu davranışı çocuklarının hayatı boyunca faaliyetlerindeki zindeliğini ve enerjisini korumasına neden olur. Böylece çocukların aile ortamındaki katılımı da artar. Çocukların görüşlerine saygı duymak, ailenin psikolojik dengesinin ve fikir ve ruh sağlığının sağlanmasına yardımcı olur.
Hazreti Ali aleyhisselam istişare ile ilgili değerli sözlerinde dikkate alınması gereken ilgi çekici bir noktaya değinerek şöyle buyurmuşlardır. Bir işte danışmaya ihtiyacın varsa ilk olarak gençlere danış. Çünkü onlar daha zeki ve tahmin yürütmekte daha hızlıdırlar. Daha sonra yaşlılara ve büyüklere danış. Böylece onlar işin akıbetini tahmin etmekte sana yardımcı olup senin en iyi seçeneği seçmene kılavuzluk ederler. Çünkü onların tecrübesi daha fazladır.
İmam Ali aleyhisselam başka değerli bir sözünde danışmak için başvurulmaya layık olmayan üç grup insanı bizlere tanıtmaya çalışır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Cimri birine danışmaktan sakın çünkü o seni iyi iş yapmaktan ve fakirleşeceğinden sakındırır. Korkak insana da danışma çünkü her işte senin moralini bozacaktır. Tamahkar ile de danışma, o seni zalimce işlere yöneltecektir. Gerçekten de cimrilik, cesaretsizlik ve tamah kökü Allah-u Teala'ya güvenmemekte olan kötü insani özelliklerdir.
Tarihi rivayetler ve yazılara göre bir gün Cebrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanına gelerek ona âb-ı hayat verip şöyle dedi. Yüce Yaratıcı bu kadehi içtiğin takdirde kıyamete kadar yaşayacağını belirledi. Seçim senin. Süleyman aleyhisselam bu konuyu cin, ins ve hayvanlara danıştı. Onların hepsi peygambere iç de ölümsüz bir hayat yaşa dediler. Süleyman başka danışacak hayvan türü kalıp kalmadığını düşündü. Birden kirpiye bu konuyu danışmadığını hatırladı. Kirpiyi Süleyman'ın nefsine getirdiler. Hazreti Süleyman ona şöyle sordu. Bana âb-ı hayat dolu bir kadeh verip bana seçim hakkı tanımışlar. Herkes içmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun? Kirpi şöyle dedi. Bu kadehi tek başına mı yoksa çocuklar ve arkadaşlarımla mı içeceksin? Süleyman şöyle dedi. Sadece ben içeceğim. Kirpi, o zaman doğrusu bu teklifi reddedip içmemen olacak, dedi. Süleyman, neden diye sorunca kirpi şöyle cevap verdi. Çünkü hayatın uzayınca eşin, çocukların ve bütün dostlar ve akrabalar hayatlarını kaybedecek, böylece sana büyük bir keder ve gam musallat olacaktır. Dostlar ve yarenler olmayınca hayatın ne işe yarar ki? Süleyman, kirpinin bu değerlendirmesini beğendi. Böylece âb-ı hayat dolu kadehi reddetmeye karar verdi.
Evet değerli dinleyiciler, insanoğlu keder ve üzüntü olmayan kalıcı ve iyi bir hayatın arayışında olması gerekiyor. Böyle bir hayat ise kalıcı ilahi cennette bulunabilir. Buna ise iman ve salih amel sayesinde kavuşmak mümkündür. Bu büyük mükafat dünyada daha iyi yaşamak sanatını öğrenmiş olanlar içindir. Bu insanlar hem dünyada hem de ahirette en güzel ve en iyi şekilde yaşarlar.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İyi Yaşam Hak Sanatı adlı seri programımızın 4. bölümünün de sonuna geldik.
Bir sonraki programımıza dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İranlı çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizleri İran'ın kuzeyindeki yeşil eyaleti Golestan'ın yöresel yemekleriyle tanıştıracağız.
Hatırlanacağı üzere geçen iki bölümde gastronomi turizmi, mutfak kültürünün önemi üzerinde sizlerle konuştuk. Fakat bugünden itibaren sizleri İran'ın her bir eyaletindeki en önemli ve en leziz yöresel yemeklerle tanıştırmaya karar verdik. Böylece eyaletin yöresel yemekleriyle tanışmaya ilaveten adeta bir renk cümbüşü olan Golestan eyaletinin güzellikleriyle tanışmış olacaksınız.
Merkezi Gorgan kenti olan Golestan eyaleti, İran'ın yeşil eyaletlerinden biri olarak ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda yer alıyor. Bu eyalet önceleri Horgan ve ardından Serabat olarak biliniyordu. Yıllar sonra ve İslam'ın ilk dönemlerinde Georgian olarak tanındı. Fakat Hicri Şemsi 1316 yılından itibaren adı Gorgan olarak değiştirildi. Hicri Şemsi 1376 yılına kadar Mazenderan eyaletinin bir parçası olan Gorgan eyaleti o yılda bizzat bir eyalet olarak tanındı. Yaklaşık 20.438 kilometre kare yüz ölçümü olan bu eyaletin nüfusu en az 1,8 milyondur.
Masmavi sularıyla güzel Hazar Denizi, Golestan eyaletinin cazibelerinden biri olarak doğu kesiminde Golestan Haliç'ini yaratmıştır ve birçok hayvan türlerini içinde barındırıyor. Bu arada eyaletin güneyinde bulunan ve dünya miras listesinde yer alan Hirkani ormanları ve Elbor Sıra dağlarının nefes kesen doğa manzaralarını, ayrıca eyaletin doğusunda Türkmen Sehra Ovası'nı unutmamak gerekir. Bu bölgenin mazisi, buz devrine dayanan ormanlar, İran ve dünyanın ender rastlanan bitki türlerini barındırıyor. Tüm bu doğa fenomenleri Golestan eyaletinin İran'ın kuzeydoğu incisi olmasına neden olmuştur. Öyle ki çeşitli iklim ve yaşam türleri her köşesinde göze çarpıyor. Tabii ki bu çeşitlilik Golestan eyaletinde sadece doğal kaynaklar ile sınırlı değildir ve bu çeşitliliği burada yaşananlar arasında da görmek mümkün.
Golestan eyaleti 5000 yıllık geçmişe sahiptir. Onun en önemli tarihi kenti Gorgan veya Yunanca Hirkania ve Arapça Georgian'dır. Günümüzde sadece tarihi kalıntıları geride kalmıştır. Eyaletin diğer önemli kenti 90 yıl önce de Gorgan olarak değiştirilen Astarabad'dır. Bu tarihi eyaletin uzun geçmişe sahip olması nedeniyle bölgede birçok tarihi eser bulunuyor. Dünyada savunma amaçlı örülen duvarlardan biri ise Sasaniler döneminde bu eyalette inşa edilmiştir. Gorgan Büyük Duvarı tarihi metinlerde Kızıl Duvar olarak bilinir. Söz konusu duvar genişlik açısından Çin Seddi ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Fakat günümüzde küçük bir bölümü geriye kalmıştır. Golestan eyaletinin bir diğer tarihi cazibesi olarak UNESCO miras listesinde yer alan Gombe-i Kabus Kulesi, Razkan Kulesi, Gorgan kentinin tarihi dokusu ve bu gibi eserlere değinebiliriz.
Sohbetimizin başında da belirtildiği gibi Golestan eyaleti doğal kaynakları ve etnik gruplar açısından zengin bir bölgedir. Eyaletteki bu çeşitlilik eyalette birçok farklı mutfak kültürlerine sebep olmuştur. Bu yüzden sohbetimizin bugünkü bölümünde Golestan eyaletinin merkezi kenti yani Gorgan'a giderek burada bazı yöresel yemeklerle tanışmak istiyoruz. Gorgan kenti sakinlerinin eğlencelerinden biri lokanta ve restoranlarda çeşitli yöresel yemekler veya fast food denilen hazır yemekler yemektir.
Gorgan ailesinin en çok tanıdığı çarşılardan biri birçok ciğercinin bulunduğu Mir Kerimi Caddesi'dir. Ciğerciler helal ve büyük ve küçük baş hayvanların etleriyle çok leziz kebaplar pişiren esnaftır. Gorgan kentinin bir diğer tarihi ve eski bölgelerinden Nalbandan'dır. Nalbandan aslında bir nevi tarihi çarşıdır. Burada temel gıda maddelerinin alışverişine ilaveten abguşt, pilav üstü horiş denilen çeşitli sulu yemekler, kebaplar ve çeşitli yöresel ve ev yemeklerinin yenildiği lokantalar bulunuyor.
Gorgan'da yemek çeşitliliği özellikle yöre halkı arasında çok yüksektir. Gorganlılar analarından çeşitli aşlar ve yöresel yemekleri öğrenerek kuşaktan kuşağa günümüze kadar koruyarak taşımışlar. Bu da halk arasında yemek kültürünün zengin ve renkli olmasına sebep olmuştur. Gorganlılar çeşitli yemeklerinde ıspanak, kabak ve maş fasulyesi gibi farklı sebze ve hububat kullanarak en bilinen yöresel yemeklerini pişiriyorlar. Örneğin maş fasulyesiyle pişirilen maş pati, etli ıspanaklı horişt, maş fasulyesi aşı, ekşili aş, ısırgan aşı. Bu arada nar ekşisi ve koruk suyu gibi ekşi çeşniler ise Gorgan mutfak kültüründe özel bir yere sahiptir.
Yöresel yemeklere ilaveten yöresel tatlılar bu kentte halkın mutfak kültüründe kendine özel bir yere sahiptir ve çeşitli münasebetlerde halkın sofrasında yerini alıyor. Bölgenin en bilinen ve önemli tatlılarından Gorgan omaç helvası, poştezik, sergerbili, ceviz helvası, şirnun, ponçik ekmek ve bu gibilere değinebiliriz. Şimdi sohbetimizin devamında bazı yemek ve tatlıların tarifini sizlerle paylaşacağız. Müzik
Değerli dinleyiciler, bugün sizleri Gorgan'da düğünlere özel tatlılardan birinin tarifiyle tanıştırmak istiyoruz. Şirinun genelde düğünlerde yapılır ve başlıca malzemesi ise süt ve pirinçtir. Bu çok sevilen ve leziz tatlı gelin için hazırlanan hançeye konulur. Hançe aslında gelin ve damat için hazırlanan ve içinde çeşitli yemişlerden ve hediyelerden oluşan büyükçe yuvarlak tepsiye denilir. Şimdi bu yöresel tatlıyı merak ediyorsanız tarifini verelim. Vereceğimiz ölçüler 4 kişiliktir.
4 kişi için hazırlanan şirinun tatlısı için 3 ölçek süt, 1 ölçek şeker, biraz safran veya kavrulmuş zerdeçala ihtiyaç var. Önceden suda bekletilen pirinci süt ile karıştırıp ocağa koyarak pişiriyoruz. Pirinç pişince üzerine şeker ekliyor, biraz vanilya ve safran karıştırıyoruz. Pirinçler tamamen pişince soğumasını bekliyoruz. Daha sonra elleri biraz yağlayarak pirinçten ceviz büyüklüğünde parçalar olarak elde yuvarlatıp üstüne basarak yatsı haline getiriyor ve en sonunda da yağda kızartıyoruz. Hazırlanması çok kolay olan bu tatlı yöresel tatlılardan biri olarak çok seviliyor.
Golestan'ın bir diğer yöresel yemeklerinden biri genelde ekmekli ve akşam yemeği olarak yenilen kedu torşektir ve halk arasında çok beğenilerek yenilir. Yemeğin ekşi olması ve sarımsağın tadı bu yemekte çok bariz bir şekilde hissedilir. 2 ila 3 kişilik bu yemek için 3 orta boy kabak, 1 soğan, 2 diş sarımsak ve kabuğu alınmış doğranmış 2 domates gerekiyor. Tabii ki bir kaşık domates salçası ve baharatı da unutmamak gerekir.
Kedu torşeki hazırlamak için önce soğanlar küp şeklinde doğranır ve zerdeçal ile kavrulur. Sarımsaklar soyulur, ezilerek soğana eklenir, beraber kavrulur. İnce doğranmış kabaklar domates ile birlikte kavrulan soğana eklenir, üzerine nane ve biber konularak domatesin suyu ile pişmesi beklenir. En son ocaktan indirmeden önce üzerine turunç suyu eklenir. 1-2 dakika kaynadıktan sonra kedi turşek yemeği hazır ve servis tabağına alınarak yenilebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, mutfak kültürüne dayalı olan sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bugün İran'ın kuzeyinde Golestan ilinin yöresel yemeklerinden kedu torşek ve tatlılarından da şirinun ile tanıştık. Sofranızın bereketli olmasını dileyerek hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, muat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 3. bölümünü dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde dinin insan için önem ve zaruretini ele aldığımız başlığın altında son semavi din olan İslam'ın bazı özelliklerini dinlemeye çalışacağız.
Geçen bölümde de anlatıldığı üzere tarihi belgeler ve kanıtlar insanların tarih boyunca hiçbir zaman dinsiz yaşamadığını gösterir. Öte yandan insanın dini olan eğilimi birçok düşünürü bu eğilimin çıkış noktasını bulmaya yöneltmiş ve böylece konuyla ilgili çeşitli görüşlerin ortaya atılmasına neden olmuştur. Kimileri ilahi eğilimleriyle insanların bilinmeyenlere karşı cahilliği, rüzgar, fırtına, gök gürültüsü ve şimşek gibi doğal olaylardan korkusu, dinlerin ve inançların ortaya çıkmasında etkili olduğunu savunurken, kimileri de dinin sosyal işlevine vurgu yapmıştır. Ancak bu meseleye derinlemesine bakıldığında, dinin her zaman beşerin en temel gereksinimlerinden biri olduğu gerçeği ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim, dini insan fıtratına göre doğal bir durum olduğunu beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın fıtratı ve yaratılış şekli onu dindar olmaya, yani daha iyi bir yaşam için bir takım ilmi ve pratik ilkelere bağlı olmaya yönlendirir.
Dindarlık beşerin fıtrı eğilimi olduğu halde bazen gaflete uğrar ve bu yüzden Yüce Allah'a peygamberler göndererek insanlara fıtratı ile yaptanlaşmayı hatırlatır ve onlardan içlerinden gelen sese kulak vermelerine emreder. Peygamberler Yüce Allah'ın temsilen din kalıbında bilinmeleri vahiyden başka hiçbir yoldan mümkün olmayan bazı muhalifleri insanlara sunmuş. Bu marifet âlemin amacı insanların sadece güncel ve maddi yaşamlarıyla sınırlı kalmamaları ve daha uzak ufukları görmeleri ve nihai amaçlarını teşhis etmeleri içindir. Kuşkusuz ilahi ahkam ve öğretiler insanoğlu akli ve sosyal açıdan geliştikçe bir dinden bir sonraki dine kadar sürekli gelişti. İslam dininin zuhur etmesiyle birlikte bu ahkam ve öğretiler de kemal noktasına ulaştı. Bu yüzden İslam dini hem en mükemmel ve hem en son ilahi dindir. İslam'ın talimi geniş kapsamlıdır. Bu talim ebedi ve sarsılmazdır. Yani insanoğlu yeryüzünde yaşadığı müddetçe İslam dini onun yol haritası ve saadete ve kemale erme temelidir. İslam'ın geniş kapsamlı ve ebedi oluşu gerçekte bu semavi dine özgü özellikler ve imtiyazlardır. İslam'ın geniş kapsamlı oluşundan maksat beşeri hidayete erdirmek için en ufak detayı göz ardı etmemesidir. Yüce Allah Nahl suresinin 89. ayetinde İslam dininin son din olmasının sebeplerinden biri olarak bu dinin kitabı yani Kur'an-ı Kerim'in mükemmel olmasını işaret ediyor ve şöyle buyuruyor. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai Tefsiri Mizan adlı eserinde bu ayet hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim tüm insanları hidayet erdirmek kitabıdır ve bu ayette her şey sözcüğünden maksat insanların hidayet ermesiyle ilgili her şeydir. Yaratılışın başlangıcından maada ve seçkin ahlaktan kıssalara ve öykülere ve kısacası insanların hidayete ermek için ihtiyacı olan her şey Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Tefsir-i numunede de bu ayet şöyle açıklanıyor. Bu ayette her şey sözcüğünden maksat, bireyin ve toplumun tekamülü için gerekli her şeydir. ve Kur'an-ı Kerim'in büyük bir ansiklopedi olduğu ve içinde matematik, coğrafya, kimya, fizik vesaire bilimleri tüm detayları yer aldığı anlamına gelmez. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim aydınlatıcı ve hidayete erdiren bir kitaptır ve ebedi marifiyle Allah'ı tanıyan insanların yaşam tüzüğüdür. İmam Rıza Aleyhisselam son semavi kitabın geniş kapsamlı oluşu ve cihan şumullüğü hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i belli bir zaman ve belli bir millet için belirlememiştir. Kur'an-ı Kerim tüm zamanlar ve tüm insanlar için kıyamet gününe dek tazedir.
Bir başka nokta şu ki İslam'ın talimleri ve programlarından açıkça anlaşıldığı üzere İslam'ın temeli düşünce ve düşünmeye dayanır. Bu mesele İslam için önemli bir özelliktir. Bu yüzden düşünce ve düşünmek ve bu sayede bilimsel ilerlemeler kaydetmek İslam dininde özel bir yeri var. Düşünmek, akıl ve düşünce gücünü olumlu ve yapıcı sonuçlara ulaşmak için kullanmaktır. Akıl, büyük ilahi muhibbetlerden ve Yüce Allah'ın insanlara saadet yolunu bulmaları için sunduğu özel bir yetenektir. İslam peygamberi şöyle buyurur. Rabbim kullarına akıldan daha iyi bir muhibbet sunmamıştır.
İslam dininden önce gelen dinlerin alimleri ve ruhanileri dini akılla çelişen bir gerçek olarak tanıtırdı. Bu düşünce özellikle Hristiyanlar arasında kilisenin yaygın yanlış bir düşünceydi. Kilise dinin Rabbani bir mesele olduğunu ve insanların onun üzerinde düşünme hakkı olmadığını savunuyordu. İşte bu yüzden Hristiyanlık aleminde bir nevi fikri durgunluk ve akli çıkmaz oluştu. Bu yüzden de son birkaç asırda ve özellikle 16. yüzyıldan sonra batılı devletlerde din karşıtı bazı akımlar ortaya çıkmaya başladı ve batılı aydınlar kiliseden mesafeli durdu. Bu arada dine sadık ve bağlı kalmak isteyenlerse bazı doğu mezheplerine veya mezhepsiz irfanlara yönelmeye başladı. Batıda bazıları da materyalizmi ve genelde ilahi olmayan düşünceyi izlemeye başladı. Bazıları ise doğrudan kiliseye karşı çıkmaya başladı ve açıkça bu kurumda mücadele yolunu tuttu.
Çağdaş alim ve Kur'an-ı Kerim müfessiri Ayetullah Mekarim Şirazi bu konunun köklerini incelerken şöyle bu yazıyor. Bu olgu Avrupa'nın özel şartlarına bakıldığında beklenmedik bir sonuç değil. Bir başka ifadeyle Avrupa'da din karşıtı ve materyalist eğilimli hareketlerin köklerine kilisenin özel jesti ve Rönesans'a ve çeşitli bilimlerin ilerlemesine ve doğanın sırlarından keşfedilmesine karşı tepkisinde aramak gerekir. Yani ortaçağlı kilisesi özellikle 13 ile 15. asırlarda bilimde savaştığında ve mücadeleyi hatta 16 ve 17. asırlara kadar yaydığında ve yine Engizisyon çerçevesinde bilim adamları hakkında ölüm kararları verdiklerinde aydınlar bilim ve din yolu ayrımında kesinlikle bilimi seçtiler. Çünkü bilimin temellerine bizzat atmış ve güçlendirmişti. Öte yandan başka dinlerin Orta Çağ Kilisesi'nin has durumu ile karşılaştırılmaları da bazı bilim adamlarından genelde tüm dinlerle mücadele etmeye ve resmen tüm dinleri reddetmeye başlamasına yol açtı. Hatta din ve bilimin bağdaşmadığı başlığı altında bir ilkeyi gündeme getirmelerine neden oldu.
Ancak İslam dini akıl ve düşünmeye karşı çıkmadığı gibi birçok açıdan akıl ve düşünceden yararlandı ve bu temellere dayandı. Akıl ve düşünce İslam dininde öyle bir konuma sahipti ki hatta inançla ilgili bazı ilkelerin taklit edilmesini caiz görmemiştir ve üzerinde düşünmesi gerektiğini vurgulamıştır. İslam dini kendi inanç ilkelerinin anlaşılması için insanları akıllarını kullanmaya ve düşünmeye davet ediyor ve herkesin özgürce İslam dininin ilkelerini araştırmasına vurgu yapıyor.
İslam dininde düşünmenin değerli ve belirleyici konumu da vardır. Nitekim İslam'da hakikati bulmak için bir saat düşünmek 70 yıl ibadetten daha üstün olduğu vurgulanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde şöyle buyurulur. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. O kullarımı ki Onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Bu ayetler açıkça dinde akıcılığa vurgu yapıyor ve bunu hidayete erme aracı olarak tanıyor ve bu aklı hidayeten ilahi hidayete vesile olduğunu beyan ediyor.
İslam'ın akıl ve düşünmeye yönelik ilgisi bu semavi din zuhur ettiği ilk yıllardan itibaren İslam'ın ilmi hareketinin ortaya çıkmasına ve kameri 2. ve 3. yüzyıllarda gelişmesine vesile oldu. Bu hareket sayesinde ünlü Müslüman fizikçi Hasan bin Heysem, kimya biliminin babası olarak anılan Cabir bin Hayyan, matematikçi Harizmi ve diğer birçok Müslüman bilim adamı ve düşünür beşeriyet tarihinde doğdu. Bu bilginlerin kitapları ve eserleri Batı medeniyeti üzerinde büyük etkisi oldu ve değişime uğrattı. İşin ilginç tarafı Müslümanların bilim alanında ilerlemeleri ve icatlar tam da Batı'da Orta Çağ'da kilisenin bilim ve bilginlerle mücadele ettiği yıllara denk gelmesidir.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının. Vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allah-u Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek sakının, sakının. Vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür, buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi halini bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Zencan'daki tuz adamları hakkında bir şey duydunuz mu? Bugün dinleyiciniz podcast'te bu konuya değineceğiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast'in bugünkü bölümünde Zancan'daki tuz adamlarından bahsedeceğiz. İran'ın Zancan bölgesinin arkeoloji tarihinin en tuhaf keşfi olarak bilinen adamlar. Onlar eski İran tarihinin gizemli ve eski hikayelerinin anlatıcılarıdır. Zancan, İran'ın kuzeydoğusunda yer alan şaşırtıcı cazibelere sahip bir kenttir. Tahran, Tebriz ve dolayısıyla Türkiye'ye uzanan transit yol üzerinde bulunan Zancan, 8 ilçeden oluşmakta ve başkent Tahran'a 298 kilometre mesafede bulunmaktadır. Türk kesimlerinin yaşadığı kentte halkın kullandığı ana dili de Azeri Türkçesi şivelerinden biridir. İran'ın dört mevsimde en serin kentlerinden birisi olan Zancan, sıcak bir yaz gezisi için iyi bir seçenektir. Bunun yanı sıra Zancan'da kışın sert ve uzun geçmesi nedeniyle kent kış mevsiminde özellikle kayakçılar için en iyi turizm merkezi haline gelmiştir. Bu podcast'te İran'ın harikalar diyarı olarak bilinen Zancan kentindeki Tuz adamlarından bahsetmek istiyoruz. Tuz adamlarının ilki 1993 yılında bir madenci tarafından tesadüfen bulunmuştur. Evet, Tuz adamlar hikayesi 200 yıldan fazla bir süre önce bir grup madencinin günlük işlerini yapmak için Zancan şehrinin batısındaki bir tuz madenine girmesiyle başladı. Ama o gün hayatlarının son günü oldu. Orada bir felaket yaşandı. Maden çöktü ve o insanlar tuzların arasına gömüldüler. Kimse onları o enkazın altından çıkaramadı. Aradan uzun bir zaman geçmişti. 1993 kışında Çehrabad Tuz Madeni madencileri çalışma esnasında bir ceset gövdesiyle karşılaştılar. Evet, sakallı, uzun saçlı, sol kulağında altın halka şeklinde bir küpe bulunan bir adamın cesedi. Bu ceset yaklaşık 45 metre uzunluğundaki maden tünellerinden birinin ortasında keşfedildi. Bu bölgede bazı çalışmalar başladı. Bu kazılar sırasında deri çizmenin içinde bacak, 3 bıçak, şort, gümüş obje, taş kanca, deri ip parçaları, ponza taşı, ceviz, çömlek parçaları ve birkaç parça desenli kumaş ve ezilmiş kemiklerde bulundu. Arkeologlar bu adamın 2000 yıl önce öldüğüne inanmaktalar. Madende ilk tuz adamı bulunduğunda kimse bu sayının 5'e ulaşacağını tahmin etmiyordu. Yine 2004 sonbaharında madenciler buldozerle çalışırken buldozerin çarpması sonucu büyük ölçüde parçalanmış insan iskeletinin kalıntılarıyla tekrar karşılaştılar. Bunun üzerine arkeologlar ve kültürel miras mensupları yeniden devreye girerek incelemelere başladılar. Buldukları ikinci cesede Tuz Adamı 2 adını verdiler. Yaklaşık 180 santimetre boyunda orta yaşlı bir adam. Tünelin duvarlarının ve çatısının çökmesi sırasında hayatını kaybedenlerden biriydi. İkinci tuz adamının yanı sıra bir sepet parçası, bazı tahta çiviler, bitki ipleri ve kumaşlar da bulundu. Aynı yıl Sakız madeninde keşfedilen 3 numaralı tuz adamına ulaşıyoruz. Kalıntıları, kemikler, giysiler ve yumuşak dokusunun bazı kısımlarından oluşuyordu. 3 numaralı tuz adam da diğer madenciler gibi tünelin çökmesi ve üzerine birkaç ton ağırlığındaki bir taşın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. İkinci ve üçüncü tuz adamların tesadüfen keşfi, Çehrabad tuz madenindeki arkeolojik araştırmaların 11 yıl sonra yeniden başlamasına sebep oldu. Evet, iki tuz adamın tesadüfen bulunmasının ardından diğer arkeologların da Çehrabad tuz madeninde çalışmaya başlamasından bahsettik. Daha sonra keşfedilen en sağlıklı ve en eksiksiz tuz adamı olarak kabul edilen dördüncü tuz adamına ulaşıldı. Dördüncü tuz adam, Çehrabat madeninden keşfedilen en sağlıklı ve en eksiksiz tuz adamıydı. Ölüm anında aldığı yaralara rağmen tamamen susuz kalmış kemik ve yumuşak doku koleksiyonu da dahil olmak üzere vücudunun büyük bir kısmı sağlam kalmıştı. 16 yaşında, 175 santimetre boyunda, kulaklarında gümüş küpeler olan ve yanında ilginç nesneler taşıyan kahverengi ve kısa saçlı bir çocuk. Bu nesnelerden biri kumaş kemerine bağlı deri kılıf içinde kemik saplı metal bir bıçaktı. Diğer nesneler arasında iki sağlam kil kavanozu, yanı sıra bitki ipleri, mavi kaplamalı küçük bir boncuk ve 11 parça çömlek parçaları keşfedildi. Tuz adam keşfedildiği sırada sırtüstü yatmaktaydı. Yüzü ve vücudunun ön kısmı yere temas edecek şeklindeydi. Kolları dirseklerinden bükülmüş, sol eli yerde ve sağ eli neredeyse yumruk pozisyonunda bulunmaktaydı. Sağ bacağı yarı açık, diğer bacak ise karnın altına kıvrılmış haldeydi. Kafatasının çeşitli yerlerinden kırılmasına rağmen ölüm nedeni göğüste oluşan baskı ve kalbin yırtılması, tünellerin çökmesi ve üzerine toprak ve moloz düşmesi sonucu olmuştu. Bu tuz adamın en önemli özelliklerinden biri de giydiği komple kıyafettir. Bu kıyafet uzun bir üst, pantolon ve deri ayakkabından oluşmaktaydı. Araştırmacılara göre 4 numaralı tuz adam, madencilik ve madenciliğin refahının merkezi bir hükümetin varlığıyla doğrudan bağlantılı olduğu iddiasını kanıtlayan en iyi belgedir. Tuz çıkarmak için merkez tarafından organize bir şekilde madenlere götürüldüklerini biliyoruz diyorlar. İzotopik bulgular onun kuzeyli olduğunu ve milattan önce 400 civarında Hazar Denizi kıyısındaki madenlerde çalışmaya gittiğini gösteriyor. İnceledikleri 4 numaralı tuz adamın bağırsak kalıntıları muhtemelen ölmeden önce meyve, sebze ve et yediğini ortaya koyuyor. Ayrıca bağırsaklarında kabak kurdu yumurtaları da bulunmuştu. Bu da onun iyi pişmemiş et tükettiğini gösteriyor. Ve son tuz adam ise 5 numaralı tuz adamıdır. Doğal yollardan mumyalanmış olan 5. tuz adamı, baş hariç vücudun geri kalanı kaya ve büyük moloz taşların altına yerleştirilirken bulunmuştur. Cesedin şekli bu kişinin de önceki örneklerde olduğu gibi tünelin çökmesini neden olan bir kaza sonucu hayatını kaybedip tuz yığınlarının altına gömüldüğünü gösteriyordu. 4 numaralı tuz mumyasının aksine bu tuz adamın vücut dokusunun büyük bir bölümü çürümüş ve yok olmuştu. Yumuşak doku sadece eller, bacakların küçük kısımlarında ve yüz, göğüs ve leğen kemiğinin bazı kısımlarında kalmıştı. Bu ortamdaki tuz miktarının az olması, dağın tepesinden suyun madenin bu kısmına sızması, 5. tuz adamın yüksek oranda çürümesinin ana nedeni olarak bilinmektedir. Evet, buraya kadarki sohbetimizde tuz adamlarından ve onların sayılarından bahsettik. Sohbetimizin devamında biraz da arkeologların araştırmalarıyla elde ettikleri sonuçlardan bahsetmek istiyoruz. Madenin farklı katmanlarını incelemek, tuz adamların çalışmaları için fazla ahşap malzemesine sahip olmadığını gösteriyor. Kazıların başlangıcında madenin M.Ö. 8. yüzyılda Sasani padişahların öldürüldüğü yer ya da İskit hükümdarlığının temsilcisi olduğu düşünülüyordu. Bunu kapaklardan tahmin etmişlerdir. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde bu tuz adamların tamamının madenin, duvarların, çatının ve tünellerin çökmesi sonucu hayatını kaybeden ve tuz yığınlarının altına gömülen maden işçileri ve madenciler olduğu ortaya çıktı. Yapılan kazılarda ayrıca tuz adam 3, 4 ve 5'in yaklaşık 2300 yıllık Ahameniş dönemini ve tuz adamı 1 ve 2'nin de 1300 yıllık Sasani dönemine ait ve 1500 ila 1700 yıl önceye ait olduğu belirtiliyor. Bu nedenle mevcut kanıtlara göre Çehrabad maden tünellerinin çökmesi en az iki kez meydana geldi. İlki yaklaşık 2300 yıl önce ve madencilerin faaliyetleri sırasında maden tünellerinin büyük bir kısmı tuz adamlarının 3, 4 ve 5.sinin üzerine çöktü ve onların ölümüne neden oldu. Ardından birkaç yüzyıl sonra tuz madeninde başka bir olay meydana geldi ve bunun sonucunda 1 ve 2 numaralı tuz adamları da tuz yığınlarının altına gömülerek hayatını kaybetti. Ancak arkeolojik kalıntılara göre bu madenin bulunduğu alan Tunç çağından günümüze kadar dönüşümlü olarak kabileler ve insan grupları tarafından iskan edilmiştir. Ancak nispeten sert doğası nedeniyle bu bölge tuz adamlar olarak bilinen mumyaların kalıntıları keşfedilene kadar bölge sakinleri için az bilinen bir bölgeydi. Bugüne kadar yapılan arkeolojik kazılar, Ahameniş döneminde tuz çıkarmanın, tüneller ve çok büyük salonlar kazılarak, destek olarak ahşap sütunlar kullanılmadan kazma, çekiç ve muhtemelen metal kalemler kullanılarak tuz kayalarını kazıp ezerek yapıldığını gösteriyor. Ezilmiş tuzların deri torbalara ve muhtemelen bez torbalara aktarılması için kullanılmış. Bitki ve hayvan liflerinden dokunan halatlar aynı zamanda kuyulardan ve dikey tünellerden tuz torbalarının çekilmesinde de kullanılıyordu. Karanlık ve derin tünelleri aydınlatmak için kil ocaklarında yanan yağ da kullandılar. Tuz madeni mumyalarının vücutlarında korunan giysiler, kumaşın kendi döneminde nasıl kaplandığı, boyandığı ve dokunduğu hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Çehrabad madeninden elde edilen tekstil ve kumaşlar ile bu kumaşlarda kullanılan sanat ve zarafet, İran'da dokuma kumaş ve tekstil endüstrisinin çağını göstermektedir. Tuz adamla birlikte en eşsiz antik kumaşlardan biri keşfedildi. Bir numaralı tuz adam Sasani dönemine ait olup İran Ulusal Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Bu doğal mumyanın en önemli özelliklerinden biri de vücudunda görülen dolgun elbisedir. Bu kıyafet uzun bir üst, bir pantolon ve deri ayakkabılardan oluşmaktadır. Öte yandan tuz adamlarda farklı deri türlerinin de bulunması, Ahameniş döneminde hayvan derilerinin tabaklanıp büyütülerek deriye dönüştürüldüğü ve çizme, bıçak kılıfı, band ve benzeri şekillerde bulunduğunu göstermektedir. Araştırmalar Ahameniş döneminin tuz adamlarının aksine Sasani döneminin tuz adamlarının yerli olduğu ve çok uzaklardan gelmediğini gösteriyor. Yaptıkları işler de farklıydı. Büyük taşları değil, daha küçük tuz parçalarını torbalara, sepetlere koyup katır ve eşekle taşıyorlardı. Ayrıca aydınlatmalarını kandil yerine ateş ışığıyla sağlıyorlardı. Şu anda tuz adamlardan birinin başı ve deri ayakkabıları Tahran'daki eski İran Müzesi'nde bulunmaktadır. Tuz adamların çoğu Zancan Müzesi'nde tutuluyor Zülfikari Konağı veya Arkeoloji Müzesi, Zancan şehrinin Dalanaltı Mahallesi olarak adlandırılan eski mahallelerinden birinde Sebze Meydan ve Ulu Cami'nin kuzey tarafında bulunmaktadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü podcast serisinde sizlere İran'ın Zancan şehrindeki Tuz Adamlarından bahsettik. Tuz Adamlar hikayesi ve onunla ilgili resimlerini görmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Beğeninizi kazanmasını ümit ediyoruz. Bir sonraki sohbetimizde İran'ın bir başka tarihi hazinesini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin doğal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
এখন শুনবেন সূরা আলে ইমরানের 144 ও 145 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن What's up?